Ayrım 11.
Acı inintiler, sızlanmalar işitilmiyordu artık. Tam tersine işitti, bu seslerde mutluluk havası okunuyordu. Öfkeyle bağıran cırlak bir kadının sesi işitildi ama bu öfkeli bağırtıların ancak tok bir kadından gelebileceğini anlamak zor değildi. Hem havada da balık kokusu vardı. Kıtlık geçmiş, yiyecek bollaşmıştı demek ki. Bunun üzerine göğsünü gere gere ormandan çıktı ve dosdoğru gri kunduzun çadırına yöneldi. Gri kunduz ortalıkta yoktu. Kula kuç onu görünce sevincinden çığlığı bastı. Sonra da koca bir balık attı önüne. Balığı gövdeye indiren beyaz diş oracığa kıvrılıp efendisinin dönüşünü beklemeye koyuldu. Cinsinin düşmanı. Gerçi zayıf bir olasılıktı ama eğer beyaz diş yaratılışında köpek kardeşleriyle dostça geçinme olasılığı bulunsaydı bile sürünün başına getirilip de kızağın önüne koşulmasıyla bu olasılık büsbütün ortadan kalkmış oldu. Çünkü sürü başı olduğu için bütün köpekler düşman kesilmişlerdi ona. Mitsah'ın bol et verdiğini, gerçekten ya da numaradan olsun her zaman ayrıcalık gösterildiğini, özellikle havada savrulan tüylü kuyruğunu ve durmadan inip kalkan art ayaklarıyla habire koşturup durduğunu görmek köpeklerin düşmanlığını büsbütün körüklüyordu. Beyaz dişli en azından onlar kadar nefret ediyordu köpeklerden. Kızağın başını çeken öncü köpek olmaya hiç de can attığı yoktu. 3 yıldır tartakladığı, çekip çevirdiği bu şamatacı köpeklerin önü sıra koşturup durmak çekilir şey değildi. Ama ne olursa olsun dişini sıkmak zorundaydı. Yoksa kuyruğu titretmesi işten bile değildi. Oysa hiç de ölmeye niyeti yoktu. Mitsah kızı haylar haylamaz bütün sürü öfkeyle havlayarak beyaz dişin ardına takılıyordu. Bu saldırılardan kendini koruması olanaksızdı. Geriye dönecek olsa Mitsah'ın kırbacı yılan gibi kıvrılarak suratında şaklayıveriyordu. Bu durumda koşmaktan başka çıkar yolu kalmıyordu. Kendisini kovalayan bu kudurmuş köpek sürüsüne kuyruğu ve art ayaklarıyla bir şey yapamazdı. Acımasız düşmanlarının sivri dişleri karşısında silah sayılmazdı bunlar. Yaratılışına aykırı da gelse her adımda gururunu ayaklar altına alarak gün boyunca ha babam koşturup duruyordu. Yaratılışının gereklerine ters düşen, doğal kişilikle bağdaşmayan bir işi yapmak zorunda bırakılmak isyana yol açıyor. Böylesi bir durum tıpkı vücudun dışına doğru çıkması gerekirken etin içinde ters dönerek büyüyen, acıtan ve iğin toplayan kıllara benzer. İşte beyaz diş de aynı durumdaydı. Kuyruğu dibinde uluyup duran sürüye saldırmak için dayanılmaz bir istek duyarken tanrıların istenci ve bu istenci yerine getiren bir kulaç boyundaki geyik bağırsağından yapılma can yakıcı kırbaç bu evisini kursağında bırakıyordu. Acı ve çaresizlik içinde kendi kendini yiyor, yüreğinde yırtıcı ve dizgin tanımaz yaratılışı kadar güçlü bir kin ve nefret duygusu boy veriyordu. Kendi cinsine kıyasıya düşman kesilmiş bir yaratık varsa beyaz dişin ta kendisiydi bu. Ne aman diliyor ne de aman veriyordu. Köpek sürüsü her fırsatta onu durmadan yara beli içinde bırakıyor ama beyaz diş de bunları onlara pahalı ödetiyordu. Akşamları kamp kurulup da öteki köpekler kızaklarından çözüldüğü zaman korunmak için soluğu hemen insanların dizlerinin dibinde alan birçok önder köpeğinin tersine beyaz diş insanların yanına sığınmaya kalkmıyordu. Tam tersine kampta fink atıyor, her yerde boy gösteriyor, böylelikle de gündüz çektiği çilelerin acısını geceliğin fazlasıyla çıkarıyordu. Eskiden onun gözüne batmamak için görür görmez yol üzerine çekilen köpeklerin tutumu değişmişti şimdi. Gün boyunca süren kovalamacının etkisinde kalan köpeklerin gözünde kendilerinden kaçan beyaz dişin görüntüsü canlanıyor. Bundan aldıkları cesaretle yüz bulup kafa tutmaya çalkışıyorlardı. Ne zaman aralarına girecek olsa hemen hır çıkıyordu. Böyle zamanlarda kan gövdeyi götürüyor, kızılca kıyamet kopuyordu. İçindeki kin ve nefret gittikçe çoğalıyordu beyaz dişin. Soluduğu havada bile kin ve nefret doluydu çünkü. Mitsah kızağı durdurmak için buyruk verdiğinde önce beyaz diş uyuyordu bu buyruğa. Beyaz dişin bu tutumu önceleri sürüdeki köpekler arasında büyük bir kargaşalığa ve coşkunluğa yol açtı. Çünkü bekledikleri fırsatı en sonunda yakaladıklarını sanıp can düşmanlarının üstüne atılmak istiyor ama hemen arkada bulunan Mitsah'ın elindeki kırbacı şaklatıyor ve köpeklerin bu isteğini engelliyordu. Bir iki denemeden sonra durma buyruğu verildiğinde beyaz dişi saldırmamaları gerektiği kafalarına dank etti. Eğer kendiliğinden duracak olsa hemen üzerine saldırıp işini bitirebilirlerdi. Beyaz diş birkaç olaydan sonra kendiliğinden durmaması gerektiğini anladı. Zaten her şeyi çabucak kavruyordu. Gerçekten de kendini içinde bulduğu bu olağanüstü ağır koşullar altında eğer her şeyi çabucak öğrenmemiş olsaydı şimdiye dek postu çoktan kaptırırdı. Oysa köpekler kampta ona sataşmamayı bir türlü öğrenemediler. Her gün havluya oluya kızağı çekerek onu kovaladıkları için bir önceki akşamın dersini unutuyorlar ve o günün gecesi ağızlarının payını yeniden aldıkları halde ertesi gün beyaz dişe saldırmamaları gerektiğini yine de unutuyorlardı. Oldum bittim nefret etmişlerdi beyaz dişten. Bu nefretin nedeni ta derinlerde yatıyordu. Onu yadırgıyor, aralarına doğru dürüst kavrayamadıkları bir ayrılığın bulunduğunu seziyorlardı. Yalnız bu bile ona düşman kesilmelerine yetiyordu. Onlar da tıpkı beyaz diş gibi evcilleşmiş kurtlardı. Ama bu evcil olma nitelikleri birkaç kuşaktan beri süre geliyordu. Bu bakımdan damarlarındaki vahşet yumuşamıştı. Vahşi ormanlar bu köpekler için tehdit edici bilinmeyen bir düşmanın bulunduğu korkunç bir yer demekti. Oysa beyaz dişin hamuru bu vahşi niteliklerle yoğrulmuştu. Yaratılışı ve davranışlarıyla hala göbekten bağlıydı ormana. Köpeklerin gözünde ormanın vahşetin simgesiydi beyaz diş. İşte bu yüzden ona diş bilediklerinde, ormanın karaltılarında ve kamp ateşlerinin ışık lekesi dışında kalan yerlerde pusu kurup bekleyen tehlikelere karşı kendilerini savunmuş oluyorlardı. Bununla birlikte köpeklerin kısa zamanda öğrendikleri bir şey vardı ki, o da ortak düşmana karşı bir arada bulunmaktı. Beyaz diş teke tek başa çıkılamayacak kadar dişli bir düşmandı. Sürü halinde üstüne üşüşmeseler köpeklerin hepsini bir gecede tek tek haklayabilirdi. Gel gelelim toplu halde saldırıya geçtikleri için tam birini yere devirip işini bitirecekken ötekiler yetişiyordu. Hayvanın gırtlağına o öldürücü saldırıyı yapmaya fırsat kalmadan hepsi birden üstüne çullanıyordu. Daha kavga patlak vermeden önce hırt çıkacağını sezer sezmez bütün sürü toplanıp karşısına dikiliyordu. Kendi aralarında dalaşıp zaman zaman birbirlerini yiyen köpekler ortak düşmanları beyaz diş söz konusu olunca hemen kenetlenip eski kuyruk acılarını çekişmeleri unutuyorlardı. Onca didinmelerine karşın beyaz dişe pek diş geçiremiyorlardı. Kendilerine oranla çok daha çevik, dişli ve akıllıydı çünkü. Kıyıda köşede kapana kısılmaktan kaçınıyor, çevresini kuşatmalarına asla fırsat vermiyordu. Hiçbir köpek onu alaşağı etmeyi başaramamıştı. Yaşama nasıl büyük bir dirençle sıkı sıkıya yapışıyorsa ayaklarını da yere öyle dayıyordu. Köpeklerle tutuştuğu bu bitmeyen kavgada ayakta kalmak demek hayatta kalmak demekti. Bunu çok iyi anlamıştı. İşte öylece beyaz diş insanoğlunun ateşine sığınarak vahşi özelliklerine yabancılaşan ve insanoğlunun koruyucu dizleri dibinde yumuşayan evcil kurtlardan oluşan kendi cinsine düşman kesilmişti. Acımasız ve amansız bir yaratıktı beyaz diş. Hamuru böyle yoğrulmuştu. Bütün köpeklere karşı kıyasıya bir savaş açmıştı. Bu savaşta öylesine amansız, öylesine korkunç davranıyordu ki kendisi de katı yürekli bir adam olan gri kunduz bile bu vahşeti gördükçe hayranlık ve şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalıyordu. Onun bir eşini daha görmediğine yemin billah ederek sövüp sayıyordu. Ne var ki o yöredeki başka köylerdeki kızılderililer beyaz dişin kendi köpeklerinin canlarını okuduğunu gördükçe şaşkınlıktan şaşkınlığa düşüp ateş püskürüyorlardı. Beyaz diş 5 yaşına bastığında gri kunduzla yine uzun bir yolculuğa çıktı. Bu yolculuk sırasında Mackenzie Irmağı boyundaki kayalık dağların karşısında uzanan bölgedeki ve Porchopina kıyılarından da Yukon Irmağı'na kadar uzanan yerlerdeki köylerin köpekler arasında yaptığı kırım uzun yıllar unutulmadı. Sıradan kendi halinde köpeklerdi bunlar. Böylesine çevik, atak ve karşısındakini hiç uyarmadan durup durup saldırıya geçen bir düşmanla dövüşmeye alışkın değillerdi. Beyaz dişin kıyasıya kana susamış çevik bir hayvan olduğunu bilmiyorlardı. Tüylerini kabartıp ayaklarını gererek üzerine doğru geliyor, önce meydan okuyorlardı. Oysa beyaz diş bu türlü peşvereşerlerle zaman yitirmeksizin ok gibi fırlıyor, gırtlaklarına sarıldığı gibi daha neye uğradıklarını anlayamadan ve şaşkınlıklarını üzerlerinden atmaya fırsat kalmadan işlerini bitiriveriyordu. Kavga dendi mi kimse onunla aşık atamazdı. Her zaman ayağını denk alır, itişip kalkışmak gibi gereksiz peşrevlerle hiçbir zaman gücünü boş yere çarçur etmezdi. Birdenbire atılıp saldırıya geçer, sonra aynı çabuklukla hemen geri sıçrardı. Her gerçek kurt gibi o da göğüs göğüse dövüşmekten hiç mi hiç hoşlanmıyor, bundan titizlikle kaçınıyordu. Vücudunun başka bir vücuda uzun uzadıya dokunmasına katlanamıyordu. Bu türlü yakınlaşmaları, dokunmaları tehlikeli buluyordu. Kendisine dokunulunca kuduruyordu adeta. Bacakları üzerinde sapasağlam durmak istiyor, hiçbir canlı yaratığın kendisine dokunmasına göz yummuyordu. İşte bu, benliğini ta derinden kavrayan ve hala içinde yaşayan vahşetin ta kendisiydi. İtilmişliği, çocukluğundan bu yana bir başına sürdürdüğü yaşam bu vahşiliği büsbütün körükleyip geliştirmişti. Uzun boylu dokunmalar, yakınlaşmalar tehlike doluydu. Dokunma denilen şeyde bir tuzak kokusu seziyordu. Dokunmaya karşı duyduğu korku benliğinin derinliklerinde yatıyordu. İliğine, kemiğine işlemişti bu korku. İşte bu nedenledir ki onu tanımayan köpekler kılına bile dokunamıyorlardı. Onların dişlerinden kaçmasını biliyordu. Daha kendisine dokunmalarına kalmadan köpekleri yenilgiye uğratıyor ya da darda kaldığı anda tabanları yağlıyor. Böylece her kavgadan yarasız beresiz yüzünün akıyla sıyrılmasını beceriyordu. Ne var ki kimi zaman da kaçmaya fırsat kalmadan birkaç köpeğin birdenbire üstüne çullandığı ya da teke tek dövüştüğü köpeklerden biri tarafından ağır biçimde yaralandığı da olmuyor değildi. Ama bunlar tek tük uğradığı kazalardan başka bir şey değildi. Aslında çoğu zaman her kavgayı ustalıkla atlatıyor, ne yapıp yapıp her dövüşten sonra burnu kanamadan kurtuluyordu. Zamanı ve uzaklığı doğru olarak ayarlamak gibi büyük bir yeteneği vardı. Bilinçli bir eylem değildi bu. Hemen o anda kendiliğinden oluverirdi. Gözleri doğru görür ve sinirleri de bu görüntüyü aynı doğrulukla beynine aktarırdı. Vücudunun tüm organları sıradan bir köpeğinkilere oranla tam bir uyum içindeydi. Beyni, sinirleri ve kasları tam bir eşgüdüm içinde çalışıyordu. Gözleri şu ya da bu hareketin daha başlangıç halindeki görüntüsünü beynine iletir iletmez, beyni hiçbir bilinçli çaba harcamaksızın o hareketin yapılması için gerekli olan süreyi hemencecik buluyordu. Beyaz diş böylece karşısına dikilen köpeğin saldırısını geçiştirip dişlerinden kaçınıyor, ayrıca karşı saldırıya geçmesine el verecek en kısa zamanı o göz açıp kapayıncaya dek geçiveren kısacık anı ayırt edebiliyordu. Beden ve beyin onda yetkin bir bütünlük, kusursuz bir mekanizma oluşturuyordu. Hiç kuşkusuz beyaz dişin sonradan edindiği üstün nitelikler değildi bunlar. Ama şu var ki öbür yaratıklara oranla doğa ona yalnızca biraz daha cömert davranmıştı, o kadar. Beyaz diş Fort Yukon'a geldiğinde mevsim yazdı. Gri kunduz Mackenzie ile Yukon arasındaki büyük su bendini kışın aşmış, ilkbaharda da kayalık dağlarının batısındaki vadilerde avlanmıştı. Daha sonra buzların çözülmesiyle birlikte bir sandal yapmış ve Portupine Irmağı boyunca yola düşerek bu ırmağın kuzey kutup dönencesinde Yukon'a kavuştuğu noktaya doğru uzanmıştı. Burada Hudson Körfezi Kumpanyası'na ana durak yeri bulunuyordu. Buraya bir sürü kızılderililer toplanmıştı. Yiyecek boldu. Herkes büyük bir sevinç ve coşku içindeydi. 1898 yılı yazıydı. Binlerce altın arayıcısı Yukon üzerinden akın akın Dawson'a ve Kalındayk'a gitmekteydi. Ama hedeflerine ulaşmak için daha yüzlerce mil yol almaları gerekiyordu. Çoğu binlerce mil kat etmek için bir yıldan beri dünyanın ta öbür ucundan yola çıkmışlardı. Gri kunduz işte burada konakladı. Altına hücum olduğuna ilişkin bir söylenti onun da kulağına çalınmış ve bu nedenle gelirken birkaç denk kürk, bağırsaktan dikilmiş deri eldivenler ve makosen getirmişti. Bu işten bol kazançla çıkacağını ummasa böyle bir yolculuğa adımını bile atmazdı. Ama umduğundan çok daha fazla kâr sağladı. Düşlerinde bile taş çatlasa %100'lük bir kazançtan fazlasını aklının kıyısından bile geçirmemişti. Oysa %1000'lik bir kâr sağlamıştı burada. Bütün yazı ve onu izleyen kışı da burada geçirmek pahasına bile olsa mallarını satana dek yerleşmeye karar verdi. Mallarını tam bir kızılderiliğe yakışan bir dikkatle gıdım gıdım satacaktı. Beyaz diş ilk kez Fort Yukon'da karşılaştı beyazlarla. Bunları daha önce tanıdığı kızılderililerle kıyasladı. Ve onların daha yüksek bir ırktan yaratıklar, daha güçlü tanrılar oldukları yargısına vardı. Beyaz tanrıların çok güçlü olmaları onu derinden etkilemişti. Üstün tanrılar oluşları zaten bu denli güçlü oluşlarından ileri geliyordu. Beyaz tanrıların kızılderili tanrılardan daha güçlü oluşlarını açık seçik ortaya çıkaracak ayrımı yapamıyordu zihninde. Bu bir sezgiydi ama güçlü bir sezgiydi. Yavruyken yüksek ve geniş çadırları insanoğlunun üstünlüğünü simgeleyen nesneler olarak kabul etmişti. İşte şimdi de bu koca kütüklerden yapılmış binalar onda aynı görkemli duyguları uyandırıyordu. Güç diye buna denirdi işte. Bu beyaz tanrılar öylesine güçlüydü ki kendini bildi bileli tanıdığı kızılderili tanrıların en kuvvetlisi saydığı gri kunduzdan bile daha güçlüydüler. Ve her şeye egemen olan bir güçleri vardı. Bu beyaz tanrıların yanında gri kunduz koca bir bebekten farksızdı. Hiç kuşkusuz beyaz diş bunları yalnızca sezinliyor, tam anlamıyla kavrayamıyordu. Bir hayvan olarak bilinçli güdüleriyle değil de sezgileriyle davranarak beyaz derili insanların en üstün tanrılar olduğu sonucuna varmıştı. Önceleri bu üstün tanrılara karşı kuşkuluydu. Nedenli tehlikeli olabilecekleri, ne gibi acılar verebilecekleri ilk bakışta belli olmuyordu pek. Onların gözüne bakmaktan çekiniyordu ama yine de merakını yenemeyip gizli gizli gözetlemekten alamıyordu kendini. İlk zamanlar çekinerek çevrelerinde dolaştı. Onları uzaktan uzağa seyretti. Ama daha sonra öbür köpeklerin hiçbir şey olmaksızın beyazların yanına sokulduklarını görünce eni konu yüreklendi. Kendisi de beyaz adamların ilgisini çekti. Onun kurda benzeyen görünüş ve davranışları adamların gözünden kaçmamıştı. Beyaz dişi birbirlerine gösteriyorlardı. Parmaklarını uzatıp da kendisini işaret ettikleri zaman beyaz diş hemen dikkat kesiliyor, yanına yaklaşmaya kalktıklarında gerileyerek dişlerini gösteriyordu. Hiçbiri onu elini sürmeye başaramamıştı. Aslına bakılacak olursa bu başarısızlık bir bakıma büyük bir şanstı onlar için. Çok geçmeden beyaz diş bu ana konak yerinde pek az, topu topu 12 kadar beyaz tanrının sürekli olarak oturduğunu öğrendi. 2-3 günde bir büyük vapur geliyordu. İşte bu vapurda beyaz tanrıların nedenli güçlü olduklarının bir başka kanıtıydı. 1-2 saatliğine kıyıya yanaşan vapurdan beyaz adamlar iniyor ve sonra yine binip gidiyorlardı. Buna bakarak beyaz diş beyaz insanların sayılamayacak kadar çok olduklarına karar verdi. Daha ilk 1-2 gün içinde öyle çok beyaz adam görmüştü ki bunların sayısı ömrü boyunca gördüğü kızılderililerden kat kat daha fazlaydı. Günler günleri kovalıyor ve ırmaktan akın akın beyaz insanlar çıka geliyor. 1-2 saat oyalandıktan sonra yine yola çıkıp ırmak boyunda gözden yitip gidiyorlardı. Beyaz tanrılar güçlü olmasına güçlüydüler ama köpekleri nedense pek çıtkırıldım şeylerdi. Beyaz diş efendileriyle birlikte karaya çıkan köpeklerin arasına şöyle bir girince çabucak anlayıverdi bunu. Boyları, biçimleri değişikti. Kimisi bodur, bastı bacak köpeklerdi, kimisi de çırpı bacaklı. Kimisinin postu yoktu, derileri dımdızlattı ya da kısacık tüyleri vardı. Ama hepsinin ortak niteliği dövüşmesini bilmemekti. Kendi cinsinin amansız düşmanı olan beyaz diş onlarla dövüşmeye karar verdi. Ve çok geçmeden hepsinin düşmanlığını kazandı. Beceriksiz ve aptal köpeklerdi bunlar. Kuru gürültü çıkarıp ortalığı ayağa kaldırmaya bayılıyordu. Hoplayıp zıplayarak üstüne atılıyorlar. Beyaz dişin ustalıkla ve kurnazlıkla yaptığı şeyi canlarını dişlerine takarak becermeye çalışıyorlardı. Ciyak ciyak havlayarak saldırıya geçtikleri zaman beyaz diş hemen yana sıçrayıp saldırıyı savuşturuyor. Sonra beyaz adamlar hayvanlarını yeniden vapura bindirip öteki köpeklerden vahşice öc alıyorlardı. Bir seferinde çok değer verdiği köpeklerden birinin göz göre göre parçalandığını gören bir beyaz adam tabancasını çektiği gibi saldırgan köpek sürüsünün üstüne boşalttı. 6 köpek birbiri ardından ölü ya da ölesiye yaralı olarak yere serildi. Beyaz tanrıların gücünü anlatan bu yeni kuvvet gösterisi beyaz dişin kafasını uzun süre kurcaladı durdu. Ne var ki kendi cinsinden hiç mi hiç hoşlanmadığı ve ayağını denk alıp her badireyi kazasız belasız atlatmasını becerebildiği için bu kanlı oyuna bayılıyordu. İlk zamanlar beyaz adamların köpeklerini yalnızca oyun olsun diye öldürüyordu. Ama zamanla bu işi boynunun borcu bildi. Zaten başkaca hiçbir işi yoktu. Gri kunduz mallarını satıp kesesini doldurmakla meşguldü. Bu arada fırsatı ganimet bilen beyaz diş de kızılderililerin hırçın köpeklerini ele başlılık ederek iskelede gezip tozuyor, yeni vapurların gelmesini dört gözle bekliyordu. Beyaz dişin bu köpek sürüsüne katıldığı söylenemezdi pek. Çünkü öbür köpeklerin arasına karışmıyor, kendini hep açıkta tutuyor, aralarına katılmaktan çekiniyor, bundan büyük bir titizlikle kaçınıyordu. Gerçi yabancı köpeklerle kavgaya tutuşup onlardan birini yere yıkıyor, sonra da bekleşen sürü işini bitirsin diye kenara çekiliyor ve böylelikle onlarla işbirliği yapıyordu. Ama işin farkına varan beyaz sanrılar öç almak için harekete geçer geçmez sürüden ayrılmasını da biliyordu. Kavgayı başlatmak için yabancı köpekleri uzun uzadıya sataşmak zahmetine bile katlanmıyordu. Karaya ayak basar basmaz köpeklerin karşısında şöyle bir boy göstermesi kızılca kıyametin kopmasına yetiyordu. Onu görür görmez hemen üstüne saldırıyordu köpekler. Sanki içgüdüsel bir dürtüyle yapıyor gibiydiler bunu. Beyaz diş onların gözünde vahşetin ete kemiğe bürünmesi demekti. Kendilerinin barınamayarak çekip gittikleri ormanlarda, kamp ateşlerinin çevresini kuşatan karanlık kuytularda pusuda bekleyen, o tehdit edici, o bilinmeyen, o korkunç yaratığın ta kendisiydi beyaz diş. Oysa kendileri kuşaklardan beri insanoğlunun kamp ateşi başından ayrılmadıkları için vahşetleri yumuşamış, bırakıp geldikleri, ihanet ettikleri ormandan korkmayı öğrenmişlerdi. Vahşetin yarattığı korku kuşaklar boyunca süre gelmiş ve iliklerine kemiklerine işlemişti. Yüzyıllardan beri korkunun ve tehlikenin ifadesi olmuştu orman onlar için. Bütün bu süre içinde efendileri ormanın vahşi yaratıklarını öldürme özgürlüğü tanımıştı onlara. Ve böylece yalnız kendileri için değil, aynı zamanda efendilerini de korumuş oluyorlardı. Güneyin yumuşak ikliminden gelen bu köpekler iskele üzerinden geçip ayaklarının tozuyla Yukon kıyılarına çıkar çıkmaz beyaz dişi görüyor ve aynı anda içlerinde ona saldırıp yok etmek için dayanılmaz bir istek duyuyorlardı. Kentlerde doğup büyümüş olmalarına karşın orman karşısında duydukları korku hala yaşıyordu içlerinde. Güpegündüz karşılarında buldukları bu kurda benzer yaratığı yalnız kendi gözleriyle değil, atalarının gözleriyle de gördüler. Damarlarında yatan anılar, onlara yüzyıllardır süregelen kuyruk acısının hedefi olan kurdu gösteriyordu. Bütün bunlar beyaz diş için bir eğlence kaynağıydı. Kendi dış görünüşü, yabancı köpekleri nasıl çileden çıkarıyor ve onu avlamak için kendilerine bir hak gösteriyorlarsa, beyaz diş de aynı şekilde onlara meşru birer av gözüyle bakıyordu. Issız birinde dünyaya gözlerini boşuna açmamış, keklik, gelincik ve vaşakla ilk kavgasını boşuna yapmamış, yavruyken Kızılderililerin köyündeki köpeklerin çektirdiği çile ve acıları boş yere katlanmamıştı. Eğer bütün bunlar başka türlü gelişseydi, kendisi de bambaşka bir hayvan olup çıkacaktı. Eğer yaşantısına liplik gibi bir köpek girmemiş olsaydı, çocukluk dönemi öbür köpek arkadaşlarıyla hoplaya zıplaya geçirecek ve kendi cinsine yakınlık duyan köpeğe daha çok benzeyen bir yaratık olarak büyüyecekti. Öte yandan eğer gri kunduz beyaz dişin yaratılışının derinliklerindeki sevgi ve dostluk iskandiliyle anlayıp öğrenmeye çalışsaydı, hayvanın huyu suyu daha yumuşak olabilirdi. Gel gelelim, bunların hiçbiri böyle olmamıştı. Beyaz dişin hamuru başka türlü yoğrulmuştu. Kendi kabuğuna çekilmiş, hırçın, huysuz, kan dökücü bir yaratık, kendi cinsine düşman kesilen bir hayvan olup çıkmıştı. Çılgın Tanrı. Port Yukon'da pek az beyaz insan oturuyordu. Bu beyazlar buraya yerleşeli epey olmuştu. Kendilerini mayasız derler ve onları öbür beyazlardan ayıran bu adla kıvanç duyarlardı. Vapurla bu yöreye yeni gelen beyaz adamları küçümser, onları Çukeçaku diye çağırırlardı. Kendilerine böyle seslenilmesi yeni gelen yabancıların en konu canlarını sıkardı. Bunlar ekmeklerini mayayla yaptıkları için mayasızların bu alaylarının altında düpedüz kıskançlık duyguları yatıyordu. Yerli beyazlar işte bu nedenle yabancıları hiç çekemiyor, başları derde girdikçe zevkten dört köşe oluyorlardı. Hele beyaz dişli çetesinin yeni gelen köpekleri öldürdüğünü görmüyorlar mıydı, yürekleri yağ bağlıyordu. Ne zaman kıyıya bir vapur yanaşacak olsa hemen iskeleye koşup beyaz dişin kavgayı başlatmasını, öteki kızılderililerin köpekleri gibi onlar da dört gözle beklemeye başladılar. İşte bu beyaz dişin oynadığı acımasız ve kurnazca rolü çoktandır anlamış ve buna hayran kalmışlardı. Yerli beyazlar arasında öyle biri vardı ki bu dövüşleri izlemeye bayılıyordu. Vapurun düdüğünü işitir işitmez koşa koşa soluğu iskelede alıyor ve sonra kavga sona erince de adeta buna üzülmüş olarak beş karış suratla konak yerine geri dönüyordu. Kimi zaman güneyden gelen zavallı bir köpek yere serilip de azgın köpek sürüsünün dişleri altında can havliyle ciyak ciyak bağırınca adamın içi içine sığmıyor, havalara sıçrayıp sevinç çığlıkları ve kahkahalar atıyordu.